41. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 336. İzmir'deki yargılama. Kazım Karabekir mahkemeye getirildiğinde salonu subay dolu olduğunu gördü. Ayrıca İzmir semalarında alçak uçuş yapan uçaklardan Kazım Karabekir suçsuz yazan kağıtlar savrulmuştu. 13 kişinin idamına karar veren İzmir İstiklal Mahkemesi, bir grup milletvekili ile aralarında Ali Fuat ve Karabekir'in de bulunduğu paşaları beraat ettirdi. Davaya Ankara'da devam edilmesine karar verildi. Rauf ile Adnan'ın 10 yıl küreye mahkumiyetini isteyen mahkeme, onların dosyalarını da Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderdi. 14 Temmuz'u 15'e bağlayan gece idamlar gerçekleştirildi. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin baş hedefi Halide'nin çok sevgili dostu Cavit Bey'di. Ona ısrarla Terakkiperver Cumhuriyetçi Fırka'nın programını yazıp yazmadığı soruldu. TCF programını hazırlamış olma ihtimali mahkeme nezdinde önemli bir suç deliline dönüşmüştü. 26 Ağustos 1926 günü Cavit Bey, İsmail Can Polat ve Doktor Nazım'ın aralarında bulunduğu muhalif isimler idama mahkum edildi. İnfazlar o gece gerçekleştirildi. 27 Ağustos 1926 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesi Cavit Bey'in Nazım, Nail ve Hilmi Beylerin sabaha karşı asıldıklarını haber verirken beraat edenlerin de isimlerini yayınlamıştı. Adnan Bey beraat eden 37 kişilik listedeydi. Dipnot 668. Selma Ilıkan, Faruk Ilıkan, Ankara İstiklal Mahkemesi, Simurg, İstanbul 2005, sayfa 781-782. Kılıç Ali anılarında Doktor Adnan'ın bu girişimden hiç haberdar olmadığının ortaya çıktığını yazıyor. Davaya Halide'yi karıştırmamışlardı. Halide idamlardan birkaç ay sonra Kolombiya Üniversitesi profesörü Mead Earle, Florence Billings aracılığıyla yolladığı mektupta Cavit Bey'in idamını anlatıyor, karısının üzüntüsünden delirdiğini vurguluyor. Sevgili Profesör Earle, Cavit ile beraber dünyanın gelmiş geçmiş en cesur, en temiz ve en muhteşem insanlarından bazıları işkence gördü. Cavit'in vatanına verdiği hizmetlerin çok büyük olduğunu, hatta savaşlardan daha kalıcı olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ve Türkiye'de her zaman temiz, insani ve temsili bir hükümet olmasını savundu. Mahkemede yaptığı konuşma, Türkiye'de yapılan konuşmaların en muhteşemiydi ve salon hıçkırıklarla doldu. Affedilmek istemedi. Bu tavrı suçsuzluğunun ve kişiliğinin parlak bir göstergesiydi. Dar ağacına beyaz bir gömlek giyerek ve elleri arkadan bağlı olarak gitti. Karısına veda ve sevgi sözleri yazma dileği cellatları tarafından sadece kabaca reddedilmekte kalmadı. Aynı zamanda ertesi gün gazetelerde buna genişçe yer verildi. Cavit Bey'in karısı delirmiş, haftalarca kendi kendini mahvetmemesi için sürekli müdahale edilmiş. Dipnot 669. Cavit Bey 1921 yılında Şehzade Burhanettin Bey'den ayrılan Aliye Hanım ile evlenmişti. Bebeği ondan alınıp bakılmak üzere kocası şehit olan bir kadına verilmiş. Duyduğuma göre yine kendisine geleceğine dair biraz ümit varmış. Ancak arkadaşları delik alması veya ölmesi için dua ediyorlarmış. Tabii bu bir anne veya eşin yaşadığı acıların tek örneği değildir. Hiç kimseye ailesinin bir üyesini görme fırsatı verilmemiş. Abidin'in annesi İzmir'de dar ağacının ayağında düşüp ölmüş. Tatlı, iyi ve tamamen suçsuz bir gencin tatlı ve iyi annesi. Bu tek tük örneklerden bahsetmenin doğru olup olmadığından emin değilim. Çünkü mahkemeler hiç kimsenin bir haber alamadığı Kürdistan'daki kanlı gelişmeleri saymasak bile şimdiden binden fazla kişiyi mahvetti. Bu üzücü olaylardan bahsettiğim için beni affedersiniz. Türkiye'nin bir dostu olduğunuzu ve Cavit gibi adamları takdir ettiğinizi biliyorum. İleride bir zamanda bu mahkemeleri ve Türkiye'deki muhalefetin tarihini çalışmak isterseniz size tavsiyelerde bulunmaktan ve yardım etmekten memnun olurum. Nokta nokta nokta. Dipnot 670. Halide Edip'ten Profesör Earle mektup 5 Kasım 1926. Aktaran Nicole A. N. M. Van Os. Halide Edip'in bilinmeyen mektupları. Tarih ve Toplum. Haziran 2003. Sayfa 234. Halide, Miss Billings'e yazıp aynı zarfın içine yerleştirdiği mektupta ise şunları yazıyordu. Sevgili Bayan Billings, sizin hiçbir mektubunuzu cevapsız bırakmadığımı söyleyeyim. Ben de aynen sizin gibi son aylarda sizden neden mektup gelmediğini merak ediyordum. Özellikle Türkiye'de şehit düşürülen arkadaşlarımızdan dolayı acılı bir üzüntüyle dolu bu günlerde. Bir yerde bir hata olması gerek. Neyse, bu da geçer. Doktor Adnan beraat etti. Beraatı çok saçma çünkü ülkeyi terk ettikten 2 sene sonra yarı uydurulan bir düzmece komplodan sorumlu tutularak Ankara'ya çağrıldı. Ancak ölesiye işkence görenler de Adnan kadar suçsuzdular. Beraat'ın nedeni zannederim Adnan'ın gerçekten aziz kişisel ünü ve ayrıca onlara karşı yapacağımız yayınlardan korktular. Türkiye'den yeni dönen Bayan Panafidin bana Paris'ten bu Beraat'ın bizi Türkiye'ye geri döndürmek için düzenlenmiş bir kandırmacı olduğuna dair bir mektup gönderdi. Nokta nokta nokta. Türkiye'de muhalefetin tarihi ve Mustafa Kemal'in bunu ne durumlara düşürdüğü araştırılmaya değer. Dünyada bu kadar ilginç ve hayati bir önem taşıyan başka hiçbir şey bilemem. Doktorun kalbi en iyi arkadaşlarının ve Türkiye'nin en büyük oğullarının şehitliğinden dolayı kırıldı. Ordunun kabaca ve açıkça istemesi üzerine Refet öbür üç paşa ile Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar beraber beraat etti. Onların tehlikeyi atlattıklarını zannetmiyorum. Nokta nokta nokta. Bu zor günlerde ne kadar pahalı bir maske taşımak zorunda kaldığımı size anlatamam. Ne olursa olsun bu şovu sonuna kadar götürmek ve oyunu sert ve onurlu şekilde oynamak istiyorum. Ancak sık sık her şeyi bırakıp ebedi huzuruma kaçma isteğine kapılıyorum. Dipnot 671. Halide Edip'ten Billings'e mektup. 5 Kasım 1926. Bu sıralarda Rauf Bey'in milletvekilliği düşürülmüştü. 6 Kasım günü mecliste güven oylaması vardı. Ancak mebusların çoğu görüşmeye katılmadı. Dipnot 672. TBMMZC 2 nokta devre virgül C nokta 27 virgül İ 2 nokta üst üste 3 nokta S 29 virgül 30. Aktaran Turhan Ada. Hayatı ve kişiliğiyle Adnan adı var. Sayfa 265. Yaşanan terör fırtınasına duyulan tepki böyle ifade edilmişti. Adnan, katillerin dost, demokratların ise korkak ve hain ilan edilmesi döneme fırtınasını vuran idamların neticesidir diyordu. Görüşlerini bir yıl sonra Daily Telegraph gazetesine yazdı. Mustafa Kemal, bütün diğer diktatörler gibi kendinden sonrasını düşünmüyor. Nokta, nokta, nokta. Reis vekili olmakla iftihar ettiğim bu meclis, Mustafa Kemal'in despotik eğilimlerine hiçbir zaman müsamaha göstermedi. Nokta, nokta, nokta. Ordulara emretmeye alışık bir kumandanın böylesine erklerine düşkün bir meclis ile çalışmasının ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde Mustafa Kemal'in 1926'da 2. TBMM'deki muhalefeti ezerek bir diktatörlük kurması kolaylıkla anlaşılır. Dipnot 673. Adnan Adıvar'ın 26 Eylül 1928 tarihli Turkish Dictatorship Position of Mustafa Kemal başlıklı yazısını Daily Telegraph'tan aktaran Bilal Şimşir. Atatürk'ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, TTK Yayınları, Ankara 1991, sayfa 31. Doktor Adnan'ın bu yazısına TTK üyesi, emekli büyükelçi Bilal Şimşir de Atatürk'ün Büyük Söylevi Üzerine Belgelerinde yer vermişti. Türkiye'den ayrılarak hayatta kalmayı başaran meclisin iki temsilcisi seslerini duyurmak için çabalıyorlardı. Ezilen fikirler ve vicdan sesleri her zaman ve her yerde olduğu gibi suikast teşebbüsleri ve menfur gizli komitaların teşekkülüyle neticelenir ve bundan sonra da sırasıyla irticalar ve ihtilaller doğar diyen Rauf Bey de meclis başkanına hitaben 2 mektup yazmış, dokunulmazlığı olan milletvekillerinin tutuklanmasını ve idam edilmesine mani olunmasını istemişti. Dipnot 674. Rauf Bey'in mektupları için bakınız. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, Cilt 2, Temel Yayın Evi, İstanbul, 2002, sayfa 241-255. Zor günler. Milli mücadele önderleri İngiltere'de zor günler yaşadılar. Halide anılarında Londra'da çektikleri sıkıntılara pek değinmiyor. Ancak Rauf Orbay'ın anlatımından o günlerin tek öğün yemekle geçiştirildiği anlaşılıyor. Paris'te Halide Edip Hanım ve Doktor Adnan Bey'e mülaki olduğum günde onları da benzer heyecan ve üzüntü içinde buldum. Ailem ve dostlarım Viyana'dan ayrıldığımı bildikleri için haber ve gazeteleri oraya gönderiyorlardı. Nokta, nokta, nokta. Benim için Londra daha yakından bildiğim ve şahsi dostlarımın daha fazla olduğu beldeydi. Ne onların ne benim o zaman da Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden birisi olan Londra'da asgari de olsa geçinebilecek mali takatimiz yoktu. Ama hepimiz, bilhassa Dünya Harbi ve İstiklal Mücadelesi yıllarında ferdi sıkıntıların her çeşidini tatmış, adeta bunlarla yoğrulmuş insanlardık. Fedakarlığı, hatta günde bir öğün yemeği yadırgayacak tarafımız yoktu. Şükür ki hiçbirimizde. Nokta, nokta, nokta. Sigara, alkolün her çeşidiyle kılık, kıyafet, moda iptilaları yoktu. Kendilerinin 1,5 odalı evlerini tedirgin etmemek için bir köşe kıyıda pek mütevazi ama büyüklü küçüklü İngiliz otel pansiyonlarının vazgeçilmez tarafı temizliği bulunan bir çatı odası buldum. Boş zamanlarımızı Hyde Park'ta konserleri dinleyerek geçiriyorduk. Dipnot 675. Cemal Kutay, Hüseyin Rauf Orbay, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yüzyılımızda bir insanımız. Cilt 5, sayfa 294. Rauf Bey, Halide ile Doktor Adnan'ın 1,5 odalı bir evde yaşadıklarını görünce onları rahatsız etmemek için bir pansiyon odası tutmuştu. Adnan, kitabının araştırmasını yapıyor, kütüphaneleri tarıyor, tıptaki son gelişmeleri takip etmek için de düzenli olarak iki hastaneye gidiyor, Türkçe dersleri veriyordu. Londra'da yaşadıkları sokağın köşesindeki Appleby adlı tütüncüden başka yerden sigara almazdı. O devirde günde 40'ı geçen sigarasının sayısını 9'a indirmişti. Fakat sigara adedini birdenbire kısmak onda her sigaradan azami keyif alma insiyakı uyandırmıştı. Her alacağı sigaranın sade çeşidiyle değil, yumuşaklığı ile de ilgileniyordu. Virginia sigarası içiyordu. Appleby'deki tütüncü ona sigara kutularını açıp hangisi yumuşak, elleme fırsatı tanıyan tek tütüncüydü. Dipnot 676. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 43. Halide'nin anıları Ekim ayında Memoirs adıyla yayımlandı. Kitap ilgi görüyor, hakkında birbirinden güzel yazılar çıkıyordu. Kendisinden hatıralarının devamını da yazmasını istemişlerdi. Rauf Orbay, onların pek boş zamanında yoktu. Çünkü Halide Hanım kendisine sipariş edilen Türk İstiklal Mücadelesi ile alakalı İngilizce metinli kitabı hazırlıyor. Adnan Bey de İngiliz Tabipler Odası'nın hekimlik muadelet ruhsatını alma hazırlığı içindeydi, diyor. Dipnot 677. Cemal Kutay, Hüseyin Rauf Orbay, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yüzyılımızda bir insanımız. Cilt 5, sayfa 294. Halide, Edward Mead, Earl'e yazdığı mektupta hatıraların ikinci cildine ilişkin şu bilgiyi veriyor. Şimdilik kitabımın ikinci cildini yazıyorum ve Mustafa Kemal'in geçmişteki hizmetlerini titiz ve tarafsız olarak yazacağım. Ancak sıradan bir grup ve çetecilerden oluşan yandaşlarla Türkiye ve Türklere ne yaptığını tarihin bilmesi lazım. Tabii İtalya ve Yunanistan'ın oluşturdukları dış tehdit Türkiye'nin bugünkü acıları hakkında kimseye konuşma fırsatı vermiyor. Hiç kimse bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyor. Ancak işgale karşı vatanını koruyan Türk kahramanlığı ortaya çıkan bu ekonomik felaketi telafi etmeye yetmez. Dipnot 678. Halide Edip'ten Örle mektup. Miss Billings'e ait kopya. 5 Kasım 1926. Aktaran Nicole A. N. M. Van Os. Halide Edip'in bilinmeyen mektupları. Tarih ve toplum. No. 234. Halide ile Adnan'ın o karanlık günlerde en büyük eğlenceleri hafta sonları yanlarına gelen Ali Ayet'ti. Cumartesi akşamlarını iple çekiyorlardı. Adnan, Ayet'le birlikte uzun yürüyüşlere çıkar, dönüşte bira şişeleriyle gelirlerdi. Kimi zaman 5-10 dakikayla içki yasağına yakalanırlardı. Halide, Ayet'in mezuniyet sevincini dostu Miss Billings'le paylaştı. Ali Ayet büyük başarıyla mezun olmuş, en yüksek not alan ilk 40 kişinin arasına girmişti. Bu Amerikan tarzı yetiştirilmesine bağlı bu eğitim onu büyük çapta değiştirdi. Artık eskisi gibi sağı solu belli olmayan ümitsiz bir çocuk değildir. Ona bir de iş bulmuştum ve akşamları okula gidiyordu. Londra'da yaşamayı ve eğitim görmeyi ümit ediyordu. Bir ay süresince çok başarılıydı ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı ona çalışma izni vermedi. Çalıştığı şirket Türkiye ile çok iş gördüğü için İçişleri Bakanlığı'na onu burada tutmak için olabilecek en güzel mektubu yazdı ancak nafile. Şansımızı Arabistan'a gitmekte olan Bay Crane Londra'ya uğradı ve Ali Ayet'e bu senede yardım etmeyi vaat etti. Benim garip ve sevimli küçük adam Cornell'dedir. Acaba onu görmeye ve ona biraz annelik yapmaya fırsatınız var mı? Çok anaç olduğunuzdan dolayı onu sizinle paylaşmak benim için hiç sorun olmaz ve sizi tanımak da onun için çok anlamlı olur. Adresi Hassan Zeki, Cosmopolitan Club, 301 Bryant Avenue, Ithaca, New York. Dipnot 679. Halide Edip'ten Billings'e mektup. 5 Kasım 1926. İkinci kez Bertrand Russell. Halide Londra'ya ilk gidişinde evinde kaldığı Bertrand Russell'la ikinci defa 1927 yılında görüştü. Russell karısından ayrılmış, yeniden evlenmişti. İkinci karısıyla beraber bir dostumun evinde akşam yemeğinde tesadüf ettim. Eğer ismini bilmeseydim, Oxford'daki ev sahibim olduğunu tanımak imkanım yoktu. bıyıklarını kesmiş, kır saçlı, derin sesli, derin gözlü, bütün tavrı kudret ifade eden bir adamdı. Bu defa kadınlara rey deyip çocukların terbiyesiyle meşguldü. Büyük kardeşi Lord Russell'ın sahip olduğu malikanelerin bir kısmını kiralayarak orada hususi bir mektep açmıştı. Onun en çok alakadar olduğu şey çocuklar ve Rus inkılabıydı diye anlatıyor o günlerin sosyalist düşünürü halde. Russell'ın okul kurduğu arazide bulunan evine hafta sonları giden halde edip onunla uzun görüşmeler yapardı. Rus inkılabı hakkında konuşurken onu dinlemek hakiki bir alimin psikolojisini anlamama çok yardım etti. Russell kafasında kendi başına bir kainat yaşayan bir adam olmasına rağmen biraz da İngilizliğin hususiyetlerini ifade ediyordu. Bu adamın insaniyeti kökünden sarsan Rus inkılabının bir noktasına istemeyerek isyan ettiğini sezdim. Ferdi kıymetlerin, hatta ferdi teşebbüsün devlet makinesinde hiçbir idare ve yeri olmaması. Bunun İngilizlerin en koyu komünistlerinde bile fena bir tesir yaptığını anlamak için biraz onları içinden tanımak icap eder. Halide ile Russell görüşmelerinden birinde Bolşevizm üzerine sohbet etmişlerdi. O sıralar ikisi de René Flop Miller adlı bir Alman yazarın Bolşevizmin Yüzü ve Dimağı adlı kitabını okumuştu. Kitle denilen kudretin ferdi nasıl yavaş yavaş yuttuğunu anlatan kitabın giriş bölümü Russell'ı da çok etkilemişti. Sovyet inkılabının esaslarına çok taraftar görünen Russell, ferdin yaratıcı kabiliyetinin öldürücü bir makine içine alınması halinde dünyanın ne hale gelebileceğini tarif etmişti. İngiltere günlerinde Gilbert Murray ve Charles Trevelyan gibi liberallerle de tanışma fırsatı bulan halde İngilizlerin en çok savundukları değerin sınırlı bile olsa fert hürriyet olduğuna inandı. Dipnot 680. Halde gidip İngiltere ve İngilizler 8. Bir alim ve bazı cereyanlar. Akşam 20 Temmuz 1939. Türkiye'den konuklar. Türkiye'den sık sık konuklar oluyordu. Adnan ziyaretlerine gelenleri 3 gruba ayırmıştı. Birinci gruptakiler gerçekten onları sevdikleri için gelenlerdi. Türkiye elçiliği, mevki sahibi olanların onları ziyaretine mani olmaya çalışır, daima nereye gittiklerini öğrenmek için takip ettirirdi. Kendi rivayetlerine göre sinemaya gittikleri zaman dahi takip edilirlermiş. Onlar ışıklar söndüğü zaman savuşurlarmış. İkinci gruptaki ziyaretçiler serbest meslek sahiplerinden oluşurdu. Bu yüzden böyle bir sıkıntıyla yüz yüze gelmezlerdi. Üçüncü grup ziyaretçiler sırf ağız aramak için gelenlerdi. Bu durum Adnan'ın çok canını acıtırdı. Rejimi o kadar çok çekiştirirlerdi ki Adnan taraftar olmadığı rejime müdafaa zorunda kalırdı. Dipnot 681. Doktor Abdülhak Adnan adı var. Sayfa 39. Halide ile Adnan İngiltere'de oldukça üst düzey kesimlerden dostlar edindiler. Lordlar, ladyler, gazetecilerle tanıştılar. Halide'nin yazarların özgürlük mücadelesini destekleyen bir örgüt olan Pende çalışması nedeniyle çok yazarla ilişkileri oldu. Önemli dostlarından biri Arnold Toynbee idi. Adnan, Ankara hükümetinin İstanbul temsilcisi iken Toynbee Türkiye'ye gelmişti. Adnan ile Halide'nin Londra'ya zorunlu göçlerini Arnold Toynbee kendi açısından bir şans olarak görüyordu. Anılarında Rauf Bey'i de onlarla birlikte sayarak Britanya'da yaşayanların Rauf'u, Adnan'ı ve Halide'si yoktu diye yazmıştı. Bu üçlünün Mustafa Kemal'e ilişkin tavırlarını da gözlemişti. Dostlarımın tespitleri yerindeydi. Takdire değer bir âli cenaplık arz ediyordu. Atatürk'e ilişkin yorumları dürüst, titiz ve objektifti. Söylediklerine asla kişisel burukluk sızmazdı. Özellikle Rauf Orbay, yaptığı her eleştirinin ardından Atatürk'ün bütün olanlara rağmen büyük bir adam olduğunu, ileri görüşü ve iradesiyle Türkiye'yi kurtardığını söylerdi. Toynbee dostlarının Türkiye'nin yeni lideriyle olan ilişkileri üzerine kafa yormuş, Acquaintances, hatıralar, tanıdıklarım, adını verdiği anı kitabında onlara da bir bölüm ayırmıştı. Onları sürgüne göndererek Atatürk hem onlara karşı hem de ülkeye karşı çok büyük bir kabahat işlemişti. Atatürk en çok ihtiyacı olduğu günlerde Türkiye'yi neredeyse kendisi dışında ülkesini düşünen dürüst ve yetenekli hemen herkesten mahrum etti. Her diktatörün zaafı olan kendi eşitleriyle anlaşamama illetine Atatürk de boyun eğdi. Bunun bedelini sürgünler ödediler. Onların dantevari bir mağduriyet kaderine bürünmeleri için yeterli gerekçeleri var mıydı? Atatürk açıkça hatalıydı ama hem kendi hem de kurbanların ülkesinin kurtarıcısı olmaya devam etmekteydi. Dipnot 682. Toynbee, Acquaintances, London, Oxford, UP, 1967, sayfa 238. Dante, 1315'te sürgüne gönderilince oradan yazdığı bütün mektupları Exul Immeritus, yani haksız sürgün diye imzalamış. Toynbee, bir Dante uzmanı olarak onun için bu deyimi kullanıyor. 41. ayrımın sonu, devamı 42. ayrımda, sayfa 343.